Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayızla, nifasla ilgili meseleler açıldığında her hanım için belki özel bir dosya açılmasını gerektirecek kadar kapsamlıdır. Özellikle baliğ ve baliha olmadan önce her Müslüman bu tür meselelerin ilmihal düzeyinde bilgisini elde etmesi uygun düşer. Büyük oranda şüphesiz ilimle meşgul olmayanlar, bir seviyede fıkıh bilgisi olmayanlar muhakkak ikinci bir bilene danışarak bu vebalden kurtulmaya mecburdurlar. Denebilir ki çok iyi fıkıh bilgisi bilen birisinin bile bu meselelerde özel bir gayreti, hamlesi yoksa bazı konularda çıkmazı olabilir. Bunun için hanım Müslümanlar bu meseleleri iyi anladıkları bir kitabı böyle eczacı dolabının yanında duran kolay kullanılır ilaçlar gibi yastık uçlarında senelerce tutmaları gerekir. Kendisine lazım olduğu zaman kendisi için mesuliyetini taşıdığı, eğittiği, yardım ettiği veya hısımlık bağı bulunduğu dostlarıyla bir araya geldiğinde lazım olması durumunda müracaat edeceği bir kitap olarak bulunuyorum. Bir de hanımefendiler, Müslüman hanımlar oturup da filan tören, filan okuma gibi işler yapacakları yerde bir araya gelip bir hanım hoca efendi veya hiç yoksa en azından erkek de olsa bir hoca efendi çağırıp bir senede bir, iki senede bir genç kızlarını da öğretebilmek için bahaneyi kendileri üzerinden kurup mesela biz hanımlar olarak özel hallerimize dair fıkhı tazeleyeceğiz deyip toplanıp baliğa olacak kızlarını da yanlarına alarak hem bilgilerini tazeleyemeli hem de genç kızlara bu bilgileri öğretmelidirler. Çünkü dinimizi öğrenme, dinimizin fıkıh ayrıntılarına girme konusunda bir ihmal söz konusu. Herkes yüzeysel, modern deyimiyle şovrum olan şeylere dikkat ediliyor. Mesela bir yerde bir toplantı ilanı olsa, işte kutlu doğum haftası yapılacak, filan şeye mevlüt okunacak, o salonda yer bulunmuyor olabilir. Ama aynı salona bir ay sonra başka bir anons yapılsa, kadınların özel fıkıh meseleleri konuşulacak dense, belki de o salonun koltuklarının bile dolması mümkün değil. Bilmiyoruz mu zannediyor insanlar? Biliyoruz, çok biliyoruz gibi. Bir hususu daha tekit etmemizde fayda var. İslam'ın kadri kıymetini bilmeyenler, cahillikten ar duymayanlar zaten bu meselelerle ilgilenmiyorlar. Olduğu kadar olur. Temiz işte, ben deterjan kullanıyorum, temizleniyor gibi düşünüyorlar. Ama hanımefendiler utanma konusunu bu hususta yerli yersiz kullanıyorlar. Aylarca, senelerce şeriata göre günah olan bir pozisyonda dolaşmaya belki razı oluyor. Eşine, babasına, ağabeyine veya telefonla da olsa bir hoca efendiye bu meseleyi sormaya bir türlü yanaşmıyorlar. Şöyle bir tecrübemiz oluyor. Derin sayılabilecek, mesela hayızla ilgili derin sayılabilecek bir meseleyi hanımefendi işte telefonla soruyor. A, B, C diye sayıyor. Şöyle oldu diyor. Biraz sonra tekrar anlatır mısınız dediğinizde A, B, C diye saymıyor. B, C, A, E diye karıştırıyor. Ya yalan söylüyor diyeceksiniz. Niye yalan söylesin? Mecburi bir durum yok. Aynı soruyu bir daha sorduğunuzda söyleyemeyecek kadar utanıyor. bu zina değil, günah değil, haram değil, işte daha önce sigara içiyordun, sigara içtiğin için ciğerlerinde hata oldu da böyle oldu değil. Allah Adem'in kızlarını böyle yarattı. Kanunu bu Allah'ın. Yani bu ağır edilecek bir şey değil, haya edilecek bir şey değil. Hanımefendiler gıybetten, dedikodudan, vakit zayi etmekten, ilimsiz kalmaktan haya etsinler. Ama böyle meseleler haya edilecek meseleler değil. Ashab-ı kiramın kadınlarından Allah razı olsun hac esnasında binlerce insan aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında onun böyle gözlerini, kulaklarını, hareketlerini böyle mikroskopla inceler gibi inceledikleri ortamda ya Resulallah diye soru sormaya başladılar. Ayşe validemiz radıyallahu anha o bile bundan duygulanmış da ne diyor? Allah Medineli kadınlardan razı olsun diyor. Geldiler hiç sıkılmadan sordular da diyor biz de diyor öğrendik diyor. Biz de öğrendik diyor. Yani burada elbette kadın haya abidesidir. Haya etmelidir. Ama cehennemde yanmak uğruna haya olmaz. Haya olmaz. Böyle haya cehennemde yanmamak için olmalıdır. Elbette insan mesela böyle bir meseleyi torunu yaşında bir hocaya gidip sorarken bir miktar sıkılabilir. Hocanın da yaşlı başlısını, tecrübelisini bulmak gerekiyor. Bir başka husus, bu ilimler öğrenilirken ilmuhaller, Türkçe kaynaklar muteberdir değildir. O açıdan bakmıyorum. Ama özellikle bir kere okumak yeterli olmayabilir. Şu açıdan yeterli olmayabilir. Çünkü müellif bir yere bir virgül koyar. O virgülün anlamı nasıl değiştireceğini o anda tespit edemeyebilir insan. Caiz olmayan bir şey caiz olarak çıkar. Önemsiz bir şey önemli olarak çıkabilir. Bir kere okuduğumuz romandır. İki kere okuduğumuz kültür kitabıdır. Din kitabımız üç kere, dört kere, beş kere okumamızda sakınca yok. Yanını çizeriz, altını çizeriz, işaret koyarız. Sayfalık ayraç koyarız ama dinimizle alakalı olan bir şeyde fırsat kaçırmayız, ihmalkar olmayız. Bu hususlarda gayret edelim. Zira din yarısı temizliktir. Taharet üzerine kuruludur. Hayız ve nifas namazla alakalı, oruçla alakalı, Kur'an'la alakalı, evlilikle alakalı, her şeyle alakalıdır. Çok önemli bir konudur. Bunu basit görmemiz yanlış. Belli başlı birkaç meseleye değinmemiz gerekiyor. Tekrar yani özetlediğimiz, önceki derslerde özetlediğimiz şeyleri yeniden bir iki meseleyi görelim. Bunlardan bir tanesi, kadının bir adeti var. Mesela hayız hali 7 gün sürüyor. Bu kadın 7 gün her ay adeti sürdüğü halde 5. gün bitti. Bittiğini nasıl anladı? Dedik ya her kadının adetinin yani hayız halinin bitip bitmediğine dair kendisinin bir kültürü vardır. Nedir? İşte kuruluk oluyordur. Nedir? Filan renkten sıvı gelerek adetinin bittiğini anlıyordur. 7 günde bitiyordu her zaman. 5. günde bitti. Bu kadının ne yapması lazım? Yani gusül abdesti aldı. Gusül abdesti aldı. Bu gusül abdesti alır almaz kadın temiz oldu mu? Sıkıntı nerede? Bu hep 7 gün aybaşı oluyordu. 4. günde bitti aybaşısı. Bu geri kalan 5. gün, 6. gün, 7. gün bu 3 günü daha önce hep aybaşı oluyordu diye beklemesi lazım mı? Evet, cevap olarak lazım değil. 4. günde bitti, bitti, bitti. Bitti. Ne bitti? Hayız bitti. Dolayısıyla bu hanımefendinin herhangi bir şekilde benim 3 günüm daha var şeklinde bir özür uygulaması yapması gerekmez. Şu kadar ki Hanefi uleması bu geri kalan 3 günde yani 7 gün sürüyordu. 4. gün bitti. Geriye 3 gün eski adetlerine göre 3 gün kaldı. Bu 3 günlük zaman zarfı acaba kan gelmiyor, hayız hali değil, aybaşı hali değil, normal hayatına döndü mü? Döndü. Namaz kılacak, oruç tutacak, Kur'an okuyabilir. Sadece Hanefi uleması eşiyle cinsel ilişkisine ihtiyaten kerahat getirmişlerdir. İhtiyaten kerahat getirme. İhtiyaten ne demek? Yani aslında eşiyle ilişki halinde bulunması haram değil, yasak değil. Ama bu kadıncağızın her an tekrar kan görme ihtimali olabilir. Aslında yok, temizlendi ama ya olursa, bu da vesveseye neden olursa diye kerahat görmüşlerdir. Kerahat şu demektir. Haram ise yasak. Haramsa yasak. Haramın anlamı bu. Kerihtir, mekruhtur sözü iyi bir iş olmaz. Yapma bunu. İfadesinin fıkıh deyimi olarak kullanabiliriz. Mesela abdeste sağ elle sümkürmek mekruhtur denir. Bu şu demek mi? Sağ elle abdeste sümküren, yani burnunu sağ elle temizleyen, zina işlemiş gibi, içki içmiş gibi, kumar oynamış gibi midir? Hayır, öyle değil. Abdest alacak Müslümana yakışmayan, hoş olmayan bir iş yapmıştır demektir bu. Elbette Müslüman bu tip işlerden de %100 uzak duracak. Kazara duramadıysa bunun cinayet uygulaması şeklinde anlaşılması gerekmiyor. Kerahet görmek bu demek. Tekrar özetliyoruz. Kadın 7 gün, 8 gün, 9 gün adet görüyordu. Bir ay baktı ki 4. günde bitti kanaması. Bittiğini nasıl anladı? Her kadın bilir nasıl bittiğini. Kendine mahsus ayrıntısıyla bilir. Bitti. Gusül abdesti aldı. Aldı. Normal temizlik dönemi başladı mı? Başladı. Peki namaz kılabilir mi? Kılabilir. Oruç tutabilir mi? Tutacak. Tutacak. Kur'an okuyabilir mi? Okuyabilir. Yani normal temizlik haline döndü. Peki eşiyle ilişki içinde olabilir mi? Eşiyle ilişki içinde olabilir. Sadece Hanefi uleması ihtiyaten 3 gün daha uzak dursun, sabretsin, ne olur ne olmaz demişlerdir. Ama bu haram değildir. Bir başka meselemiz bu hayızla ilgili. Kadınlar aybaşı halini geciktirecek ilaç kullanabilirler mi? Veya kadınlar aybaşını erkene alacak ilaç kullanabilirler mi? Yani bir ilaç düşünelim. Kadının aybaşı halini erkene alıyor veya geciktiriyor. Böyle bir ilacın kullanılmasının caiz olup olmaması iki önemli hususa takılır. Fıkıhtan önce, yani bu caiz midir, değil midirden önce iki şey gerekiyor. Birincisi tabip izni gerekir. Çünkü aybaşı halinin geciktirilmesi veya öne çekilmesi insan yapısıyla, bedeniyle oynamaktır. Müdahaledir bu. Bedene müdahaledir. Bu müdahale caiz olabilmesi için tabibin kalıcı bir zarar vermeyeceğine onay vermesi gerekir. Aksi takdirde eğer tabip olmaz, bu senin bedeninde şöyle kalıcı bir iz yapar, derse bu ilacın kullanılması caiz değildir. Mesele aybaşı halini geciktirmek veya öne almak meselesi olarak görülmüyor fıkıhta. Ne olarak görülüyor? Bedene kalıcı bir zarar verip vermemekle ilgili görülüyor. Bunun bir benzeri de hamileliği önlemek veya önlememek üzerine de kurulur. Bu da mesela eşler hamileliği önleme tedbiri alabilirler mi? Bunun da cevabı nedir? Bedende kalıcı bir değişiklikle önlüyorlarsa bu haramdır. Çünkü insan vücuduna müdahale, değişiklik gerektirecek bir müdahale ise, mesela insanın burnundaki delikleri kapatmak şeklinde, mesela yani sanal bir şey söyleyelim, burnundaki delikleri kapatmak, değişik bir insan tipi yapmak üzerine kuruluysa bu haramdır. Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek. Binaenaleyh kadının bünyesinde kalıcı zarar veya kalıcı değişiklik oluşturacaksa, doktor diyorsa mesela sen şu şu şekilde etkileneceksin, bu da sana zarar verecek diyorsa, hem hamileliği hem de hayız haline, aybaşı halini geciktirmek veya öne almak asla caiz değildir. Bunun dışında caizdir. Birinci konuşacağımız şey ne dedik? Doktor izni, tabip izni. Bu da uzman doktor olacak. Yani kadınların özel halleriyle ilgilenen branşın uzmanı birisi. Bu ilaç senin aybaşı halini geciktirir. Sana da bunun kalıcı bir zararı olmaz. Yani baş ağrısı yapar, kaşıntı yapar. Bunları kalıcı engel kabul etmiyoruz. Kalıcı engel ne ediyoruz? Mesela bu ilacı sen 3 ay üst üste kullanman halinde, 3 ay aybaşını geciktirirsen, ileride çocuk olma riski sende aşağı doğru çekiliyor. Yani çocuk sıkıntısı çekersin diyorsa, bu ilacın üzerinde haram yazar o zaman. Bu ilaç haram. Çünkü kalıcı iz yapıyor. Ya da mesela diyor ki bu ilacı kullanman halinde 5 yıl içinde çocuğa hamile kalırsan çocukta şu sakatlık olur. Hemen ilacın üstüne haram yazarız. Neden? Kalıcı bir zarar yapıyor. Yani bir anne adayı keyfinden dolayı kullandığı bir ilacın sonucu olarak çocuğunun filan hastalıkla yaratılmasının sebebi olacağından bu vebali katlanamaz. Vebale girmemeli daha doğrusu. İkinci husus, dedik ki aybaşı halini geciktirmek için ilaç, ki böyle ilaçlar var, kullanmak caiz mi dedik. İkinci şartımız, birinci şart tabipti. İkinci şartımız, böyle bir ilacı kullanma evli olan kadın için kocasının iznine tabidir. Tabibin izni birinci, bekar veya evli, ama eş izni gerekli. Neden? Çünkü bu ilacın kullanılması takvim arızası demektir. Takvim arızası. Yani her ayın 1'i ile 7'si arasında böyle aybaşı olan bir kadının bu ilacı kullanmasıyla, yani geciktirme yapmasıyla veya öne almasıyla beraber 3 ay, 5 ay, belki daha fazla eşin bildiği takvimde oynama yapılacak demektir bu. Bu da eşin yıllardır bildiği bir ortamı değişik karşısına çıkarmak şeklinde sonuç vereceğinden, eşlerin birbirlerinde beden hakkı bulunduğundan, yani birbirlerinin bedeninde hakları bulunduğundan, bunu yaparken eşten izin şartı diye bir şart getiriyoruz. Neyi konuşuyoruz? Aybaşı halini geciktirmek için, öne çekmek için ilaç kullanabilir miyiz diyoruz. Bu aslında caizdir. Ama iki şart çok önemli dedik. Bu iki şartın birincisi, doktorun kalıcı zarar vermeyeceğine dair. Bu ilacın üzerinde kalıcı zarar vermez diye yazıyor olabilir. Ama bünyeler farklı. Bir doktor şu bünyede, şu kiloda, şu yaşta verebilir diyorsa ve bu uzman doktorsa, ilacın üzerinde bu hiçbir zarar yapmaz, merak etme, korkma hanımefendi yazmasının hiçbir değeri yok. Çünkü ilaç nihayetinde reklamını yapıp daha fazla satılması söz konusu ilaç için. Dolayısıyla Müslüman hanımefendi, mesela örneklendirelim. Ramazan-ı Şerif ayında herkes oruç tutuyor. Bu oruç tutarken insanlar işte sahur sofrası kuracağım, 5 kişi 6 kişi benim kurduğum sofrada oruca niyetlenecekler. Ben de her sene garip kalıyorum, tam Kadir gecesine rastlıyor, ben de oruç tutamıyorum gibi bir nedenle bu sene Ramazan-ı Şerif'i tam tutayım demiş olsa ve Ramazan'ın başından itibaren tedbir alıp ilaç kullansa, aybaşı halini geciktirse, bunda şer'an bir mahsur var mı? Şer'an mahsur yok ama takva böyle değildir. Çünkü bu takva değil. Allah Teala sana oruç tutmama izni verecek, ruhsatı verecek. Sen yani çok takva, böyle ibadetten hızını alamıyor, doyamadı ibadete gibi. Melekleri kandırmak çok zor. Çok zor. Bu madem hızını alamadın ibadetten, Şevval orucunda hızını al. Şevval orucunda al yahut da diğer nafilelerde oruç hızını al. Ramazan-ı Şerif'te başka ibadetler yaparak hızını al. Fıkhen caiz. Yani Ramazan'daki orucu bile ilaçla aybaşı halini geciktirip oruç tutma arzusu yapmak iyi, ama böyle bir takva yok. Böyle bir işaret yok. Çünkü Allah-u Teala'nın Adem'in kızlarına yazdığı bir haldir bu dedik. Bundan ne utanmak gerekir? Bir de gaye Ramazan-ı Şerif'in ecrini yakalamaksa, adımız soyadımız gibi biliyoruz ki bir bayan hanımefendi Ramazan-ı Şerif'in hangi gecesinde olursa olsun aybaşı olduğu andan itibaren oruç tutmadığı halde melekler ona ecir yazıyorlar. Yani gaye sevapsa bu sevabı yazıyor melekler. Gaye işte iftarda herkes neşeliyken ben de neşemi kaçırıyorum, onlar iftar ediyor, ben tok karnına oturuyorum gibi bir mantıksa, ki asas ağırlık buradadır. Böyle bir şeyse ibadet değil bu o zaman. Bu iftar mantığı, oruç mantığı değil, iftar mantığı deriz buna. Ama bunun bir başka çeşidi var. Bu ilacı kullanmanın bir başka çeşidi var. Hac esnasında hanımefendilerin Kabe'de, Mescid-i Haram'da hac tavafı yapıp gelmeleri gerekiyor. Başka türlü hac olmuyor. Bu hayızlı hallerindeki durumda ilaç kullansalar da, ilaçla kendilerini aybaşı olmayacak hale getirip haçta sorun yaşamasalar, bu caiz midir? Bu caizdir. Bunun caiz olduğuna dair pek çok eser var. Yani eski alimler, çok eski ulemamız zamanında da herhalde hanımlar belli otlardan ilaçlar yapıp hayız hallerini geciktiriyorlarmış ki eski kitaplarda işte hanım ilaç kullansa da hayzını geciktirse caiz midir diye sorular var. Caiz olduğuna dair cevap veriliyor. Çünkü aybaşı haliyle oynamak, yani 5 gün sonraya, 20 gün sonraya aktarmak kalıcı bir değişiklik olmadığından caizdir diye düşünülmüş. Bu konuyu, yani haçta kadının özellikle hayız halindeyken hac tavafını yapıp haccını tamamlaması konusunu tekrar görüşeceğiz inşallah. Burada bu aybaşı halinin geciktirilmesi konusu özellikle caiz midir değil midir konuşurken eşleri devreye soktuk. Yani eşin izni gerekir dedik. Neden? Çünkü eşlerin birbirlerinin bedeninde hakları vardır. Bu haklara zarar vermemek için eşlerin birbirlerinin bedenindeki hakları kullanırken veya bu haklar üzerinde tasarrufta bulunurken birbirlerinin iznine müracaat etmeleri gerekir. Aksi takdirde kul hakkı, eş hakkı devreye girer. Ancak bu ilaçların kullanılması öne veya ileri atma bakımından kullanılması bir doğumu engelleme yani doğumu engelleme şunu kastediyoruz. Bu ilaçların kullanılması hamile kalmamayı da beraberinde getiriyor. Çünkü bunlar özellikle hamileliği engelleyen mantıkla yapılmış ilaçlar. Yani hem aybaşı halini engelliyor, öne veya arkaya çekiyor, hem de hamileliği de engelliyor ya da hamilelikle de bir türlü oynuyor. Bu ortaya başka bir sorun çıkarıyor. Hamileliğin engellenmesi, nüfus planlaması konusunda da bunu tekrar göreceğiz. Hamileliğin engellenmesi konusu eşin iznine kesinlikle tabi. Eşin izin vermedikçe asla caiz değil. Bir, ikincisi bu takdirde sorun fakirlikten kaynaklanmamalıdır. Yani çocuğu bakamamak gibi bir nedenle hamilelik söz konusuysa, hamileliği engellemek söz konusuysa, bu da Kur'an nassıyla sabit ki haram bu. Yani çocuğu bakamayız. Pahalılık var gibi bir nedenle hamile kalmamak için kadının tedbir alması asla caiz değil. Burada rici talak diye bir talak çeşidi var. Yani erkeğin geri dönme hakkı sabit olan bir talak. Bu aybaşının öne doğru çekilmesi erkeğin bu hakkını öldürmek için bir hile ise kadın tarafından, bu da haramdır. Bunu da yapabilir kadın. Yani hamileliğin aybaşı halini öne çekerek erkeğin mesela 3 gün sonra erkek geri gelecek, tamam vazgeçtim boşamadan diyecekti. Hamileliği ile aybaşı haliyle oynayınca erkeğin söz hakkı birden kalkmış oluyor. Böylece kadın hürriyetine kavuşuyor. Bu erkekten çabuk boşanma hilesi olmuş oluyor kadından. Hilenin girdiği yerde din yok zaten. Evet, bu meseleye bir kere daha haçta kadının meselesi açısından döneceğiz. Bir başka konu hanımların aybaşı halleriyle ilgili. Kadının aybaşı halinde akıttığı kan siyah olur, kırmızı olur, sarımsı olur, bulanık olur ve yeşilimsi olur. Her türlü 6 çeşide yakın kan kadından gelebilir. Bu arada bulanık kan gelmesi ne anlam ifade ediyor kadın için? Bu da önemli bir soru. Yani kadın hep siyah kan görüyordu. Bir de kadında bulanık gelmeye başladı. Yani sarımsı bir renge de gelebiliyor kan. Bu da özellikle mezheplerin arasında fark var. Yani kitaplarda farklı şeyler görebiliriz ama Hanefi mezhebinin itibarında hayız günlerinde yani aybaşı günlerinde gelen bulanık sıvılar hayız kanı hükmündedir. Ama hayız günü dışında temizlik günlerinde gelen bulanık su yani idrar gibi veya başka bir sıvı gibidir. Bunu özellikle tekrar ediyorum. Mesela 7 gün aybaşı hali olan bir hanımefendiden bu 7 gün içinde gelen siyah kanda, kırmızı kanda hayızdır. Bulanık olan sıvıda hayızdır. Sonra temizlik günlerinde, aybaşı olmayan günlerinde gelen bulanık sıvı, yani bildiğimiz hayız kanı olmayan kan haiz değildir. Kural bu şekilde. Bir başka meselemiz, haizli kadının veya lohusa kadının bedensel temizliğinin dini hükmü. Yani haizli iken kadın, kadın olarak, insan olarak, et, kemikten oluşan bir insan olarak kendisinin hükmü nedir? Haizde manevi bir kirlilik söz konusu, gusülle temizleniyor. Ama kadın kendisi nedir? Özellikle bu örfün de içine çok karıştığı ve fazla karıştığı, yanlış uygulamalar yapıldığı bir konudur. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. Kadının bedeni, teri, içtiği, yediği suyu kesinlikle temizdir. Haizli kadınla haizli olmayan kadın arasında temizlik bakımından hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla haizli bir kadınla, aybaşı halindeki kadınla yatıp uyumanın dinen Allah katında hiçbir engel yoktur. Pişirdiğinin yenmesi konusunda hiçbir engel yoktur. Hamur yoğurabilir. Bir elmanın yarısını ısırıp öbür yarısını çocuğuna verebilir. Bu konuda ne bir ihtilaf vardır ne bir kerahat söz konusudur. Kadının aybaşı olduğundaki tek temiz olmayan şeyi akan kandır. Kan zaten aybaşı halindeki kadından da aksa, yılbaşı halindeki erkekten de aksa, elden de aksa, ayaktan da aksa kan necistir. Kanın necis olması yanlış anlaşılıp da kan sahibinin de necis olmasını gerektirmiyor. Dolayısıyla bir kadının aybaşı halindeyken veya lohusalık halindeyken sadece namaz kılması caiz değil, oruç tutması caiz değil, Kur'an-ı Kerim okuması caiz değil, ayet yazılı bir metne tutması caiz değil, tavaf etmesi caiz değil, camiye girmesi caiz değil. Bunların dışında kim bir yasak getirdiyse kendi kafasından getirmiştir. Yanlış bir örftür, cahilliktir. Başka hiçbir şey değildir. Bu nedenle kadınla uyumak, aybaşı halindeyken bir yatakta yatmak, pişirdiğini yemek, onunla aynı kaşığı kullanmak, böyle şeylerle fıkhın hiçbir alakası yoktur. Varsa böyle bir anlayış, o anlayışta kesinlikle insanların kendi kafalarından oluşturdukları bir anlayıştır. Bu hususu özellikle neden vurguluyoruz? Dedik ya, cahillik kökünden, kaynağından din öğrenmeyince insanlara yanlış sözler de söyletebiliyor. Kadınlar buradan, bu husustan alınıyorlar. Alınınca da bu kabahat, örtülü, tesettürlü bir kadın veyahut da sakallı bir erkek, aile Müslüman erkek, uygulama, cahilce bir uygulama, bedel fıkha ödetiliyor. Bedel mesela kadın aybaşı halindeyken, lohusa halindeyken pişirdi. Bunu yer, bununla iftar edilir mi? Bununla sahur yemeği yenir mi? Bunlar cahilce sorular. Sorusu bile cahilce. Nerede kaldı ki cevabı böyle olsun? Kadın temizdir. Sadece kadından gelen kan necistir. Bu kan ashab-ı kiramdan birisinin elinden aksa o da necisti zaten. Allah dostu bildiğin bir adamın elinden akan kan da necistir. Yani aybaşı halindeki kan da necistir. İnsanın elinden, tırnağından çıkan kan da necistir. Kan necistir. Kan sahibi necis değildir. Yine haizle, nifasla ilgili bir mesele de gusül meselesidir. Hanımefendi aybaşı halinin bittiğine karar verdiği an yıkanması gerekir. Şimdi bu yıkanma ne zaman gerçekleşecek? Çok önemli olan boyutu ne bunun? Şu. Arada bir namaz kaynama ihtimali var. Çünkü aybaşı hali bitti. Saat 3'te bitti. Kuruluk gördü yahut da işte kendi çeşidinden tedbiri olan suyu gördü, sıvıyı gördü. Aybaşı hali bitti. O dakikadan itibaren namaz başladı. Çünkü aybaşı halindeyken namazı kılması gerekmiyordu. Farz değildi. Üstelik de kaza da etmeyecekti. Ama daha sonraki vakitlerde kaza etmesi gerekiyor. Ne yapacak kadıncağız? Acilen gusül alacak. Biz buna banyo yapmak diyoruz. Banyo yapacak. Peki bu banyoyu yapmadan namaz vakti çıktı. Şöyle örnek verelim. Saat 4'te ikindi ezanı okunuyor. 4'te ikindi ezanı okunuyor. Kadın 4'e 20 kala baktı ki temizlendi. Yani guslü gerektirecek hale geldi. Sıvısı geldi, temizlenecek hale geldi. Ne kadar vakit kaldı ikindi namazına? 20 dakika. Bu 20 dakika ne demek oluyor? Kadıncağız bu 20 dakika içinde öğleyi kılması lazım ki öğle sorumluluğu kalkmış olsun. Çünkü Allah Teala onu öğle namazının vakti çıkmadan aybaşı halinden çıkardı. Dolayısıyla şimdiki öğle vakti 20 dakikalık bir zamanda devam ediyor. Ama o 20 dakikaya 4'e 20 kalana kadar öğle ona farz değildi. Bu durumda kadın ne yapar? Gusül hemen devreye girer. Ama bir hanımın gusletmesi erkek kadar kolay değil. Gitti, guslünü hazırladı, saçını işte örülüydü, saçını çözdü, neyse artık. Çıktı ki ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Buna namaz kazaya kaldı mı? Kadın için bir soru bu. Bu namaz kazaya kaldı mı? Cevap. Banyosunu oyalanarak şampuan, marketten şampuan getirdi, işte ondan sonra aynasını ayarladı, tarağını ayarladı, böyle tembel çocuğun okula gitmemek için sabahleyin kalktığındaki oyalanmaları yaparak oyalandıysa, yani normalde o hemen guslünü alıp iki öğleyi yetiştirecek vakit yeterliydi de buna rağmen tembelliğinden yaptıysa öğle kazaya kaldı. Vebal tabi bu. Hayır, normal hemen gusül gerektiğini anlar anlamaz banyoya koştu. Çıktığında da ezan okunuyordu. Yani öğlenin vakti bitmişti. O öğleyi kazaya bırakmadı. Yani ona öğle farz olmadı. Çünkü namaz kılacak kadar fırsat kalmamış sayıldığından o ikindiden itibaren namazını kılmaya devam edecek. Bu hususu neden gündeme getirdik? İki şeyden dolayı. Yani birincisi namaz için, ikincisi de oruç için bu gündeme gelecek. Ramazan gününde de aynı şey Müslüman hanımın başına gelir. İkindi vakti banyo yapıp temizlenir. Şimdi oruç sahurda başlıyor. İkindiden akşama kadar oruç tutulmaz. Çeyrek oruç yok. Ama buna rağmen Müslüman kadın aybaşı halinden temizlendi veya lohusalık halinden temizlendi, gusletti. Akşam iftar vaktine kadar bir şey yemeyecek. Oruçlu olduğundan değil, Ramazan-ı Şerif'e saygıdan dolayı. Ama o günü zaten kaza edecek. Çünkü Ramazan-ı Şerif günlerinde tutamadığı oruçlarını Müslüman hanımın kaza etmesi gerekiyor. Bu tabi özellikle genç kızlar bu terbiyeyi alırken, yani aybaşı halinden temizlenme terbiyesini alırken bu mantıkla yetiştirilmelidirler. Yani sabahleyin okula gitmeye üşenen çocuğun tembel hareketleri gibi değil, hemen bir namazımız kalmasın, bir de gusül etmeden bir saatim geçmesin gibi bir mantıkla hareket etmeye alışmalıdırlar. Bir başka mesele, kadın yıkanacak, gusledecek derken kadınların saç meselesi de fıkıh kitaplarımızda gündeme geliyor. O da şu, kadınlar eskiden herhalde, şimdi ne kadar yaygındır bilemiyorum, saçlarını örerlermiş. Saçlarını örmesi kadının bir sorun tabi banyoda. Neden? Çünkü örülü bir saçın yıkanması çok zor. Yani böyle halı gibi sık örüldüyse onun ne dibine ne altına su gitmesi mümkün değil. Erkek de kadın kadar saç bırakıp o da saçını örebilir. Bu da haram değil. Böyle bir teamül pek yaygın değil bizim toplumumuzda. Ama eski eski İslam toplumlarında alimlerden bile öyle saçları olanlardan rivayet gelmektedir. Yani erkeğin saç uzatması asla haram değil. Bu bir örf meselesidir. Bizim örfümüzde erkek bu şekilde saç uzatmıyor. Bu örfte muteber kabul ediliyor. Hanefi mezhebinin ölçülerinde kadının örülü saçını çözmesi gerekmez. Çünkü önemli olan saçının altını, yani deriyi yıkamış olmasıdır. Kadın eğer deriyi yıkıyorsa saçını çözmek zorunda değil. Burada başka bir noktaya da değinme mecburiyetimiz var. O da şudur. Kadınlar saçlarını boyatıyorlar. Bu boyatma deriye de boya sirayet ettiriyorsa, yani kadının saçının altındaki deri de bir tabaka oluşturacak şekilde, mesela tırnaklarına sürdükleri ya da dudaklarına sürdükleri gibi yağlı bir nesne, yani deriye su ulaşmasını engelleyecek nesne ise, burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus, derinin yıkanmamış olma riski var. Bunun için kadınlar saçlarını boyattırıyorlarsa, ki bu caizdir, hem tıbbi kurallara dikkat etmeleri gerekir. Yani bu kanser yapan veya saç dökülmesine neden olan gibi bir engeli var mı, onu önce bilmeleri gerekir. Hem de bu tabaka oluşturup suyun deriye gitmesine mani olabilir mi? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu hususu da bir kenara koymuş olalım. Zira kadınların saç konusu kadınlar açısından çok önemli. Çok önemli. Çünkü şeriatımızda saçı kadına ziynet kabul ediyor. Ziynet kabul ediyor ne demek? Yani kadının doğal hakkı saçı üzerinde tasarrufta bulunmak. Bu yüzden eşinin kadının saçını kesmesine izin vermedikçe kadın da saçını kesemiyor. Neden? Bu bir ziynet, kadının süsü. Bu süs erkeğin kadının bedeni üzerindeki görmesi gereken ya da istifade etmesi gereken güzelliklerden birisi ise eğer, kadın eşinden izin almadan saçı üzerinde tasarrufta bulunmamalı. Hatta basiretli mümin bir kadın saçını boyatacaksa bunu erkeğinin izin verdiğinden çok zevklendiği rengine göre boyatmalıdır ki bu hususta daha rahat etsin ya da eşiyle arasında bir sorun olma ihtimali olmasın. Bir başka husus, kadının temizliğinin, ya temizlikten, hayız halindeki temizliğinden nasıl garanti ya da teminat buluyoruz? Yani kadın ne ile aybaşısının bittiğini garanti edecek bize? Bu soru da önemli bir soru. Yani gün 7 gündür, 4 gündür dedik ama sonra da gördük ki 4 gün dediğimizde 6 gün çıkabiliyor. 7 gün dediğimiz 4 günde bitebiliyor. Fukahanın cumhuruna göre kanama bittikten sonra rutubet azalmış olsun, azalmamış olsun, kanama bittikten sonra hayız bitmiştir. Hayız bitmiştir. Bunu kuruluk olarak anlamak mümkündür. Beyaz sıvı denebilecek kendi kadınların bildikleri ya da her kadının kendine göre bildiği bir beyaz akıntı geliyor. O beyaz akıntı olabilir. Ya da kuruluğun arkasından 2 saat sonra beyaz akıntı geliyor olabilir. Buna kadın karar verecek. Bunu da büyük oranda aradan kadının işte 13 yaşında aybaşı haline başladığını kabul edelim. 14-15 yaşına kadar bir zamana kadar devam eder. Bazen kadın evlendikten sonra durumu değişiyor. Evlendikten 2-3 ay sonra oturuyor sistemi. Bazı kadınlarda doğum yaptıktan sonra sistem oturuyor. Ama her halükarda bu hususta mantık şu. Hayız kanı kesildi mi, bu kan kesildikten sonra hayız bitmiştir. Nifas bitmiştir. Ama bazı kadınlar bunu kurulukla tespit ederler. Yani pamuk kullanır. Kullandığı pamuğa içeriden hayız kanına işaret eden bir şey gelmez, isabet etmez. Bazıları beyaz akıntıyı ölçü alırlar. Kadının müftüsü kendisi olmak zorunda. Burada hanımlar bu vebale giremem diyemezler. Kanama olduğunu sen tespit ettiğine göre kanamanın bittiğini de tespit edebilirsin. Yani burada ben müftülük mü yapacağım gibi bir mantıkla bu işe bakmaya ya da korkmaya gerek yok. Kalbi mutmain olduğu zaman mesele bitti demektir. Çünkü yani hiçbir şekilde hatta tıbben bile neredeyse bir hanımın kanamasının bitip bitmediğini, başlayıp başlamadığını yani tıbben bile %100 tespit etmek mümkün değil. Kadınlar bu konuda kendi ruhsatlarını, kendi fetvalarını verebilirler. Korkmaya gerek yok, çekinmeye gerek yok. Nereden çekinir, nereden çekinmelidir? Bu konuda hiçbir ilmihal bile okumadıysan, hiçbir ders dinlemediysen elbette ne yapacağını bilemez. Telefona sarılır, bir bilene sarılırsın. Temel bilgiyi aldıktan sonra yani hayız kanamanın bitmesiyle biter. Bu kuralı anladıktan sonra kurulukla mıdır? Beyaz akıntıyla mıdır? Kuruluktan 1 saat sonra beyaz akıntı mıdır? Şeklindeki farklılıkları her hanımefendi kendisi çok rahatlıkla verebilir. Korkmaya gerek yok. Bu bir takva meselesi şüphesiz ama hiçbir müftü senin namına takva olamaz. İşte takvanın kuralı söyleniyor. Burada ulema arasında çok büyütülecek derecede olmasa da farklılıklar var. Kimi kuruluk esastır. Kuruluk çok önemli, esastır diyor. Kimisi de bunu biraz daha beyaz akıntıya da bağlıyor. Ama her halükarda ikisini de esas alan da var. Yani kuruluk arkasından beyaz akıntı olsun diyen de var. Ama müftü hanımefendi kendisidir. Zira kimse kimsenin derdini sahibi kadar anlamaz. Bu temel prensiptir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.